Ayrım 21, sayfa 391. Bir pazar günü perde açılıyor. Bir pazar günü 7 Şubat 1988'de 2000'e doğru dergisinin yayımıyla ünlü MIT raporu yaşama gözlerini açtı. Birbirini tamamlayan olaylar, gelişmeler art arda geldi. Devleti yönetenlerin, hükümetin bütün çabalarına karşın MIT raporu artık fren tutmuyordu. 7 Şubat'ta kamuoyu zeminine yuvarlanan kar topu hızla çığa dönüşüyordu. Dönüştü. Bu satırların yazıldığı sırada MIT raporu ve raporla açılan büyük tartışmalar olanca hızıyla sürüyordu. Hemen hemen bir yıl geçti, çığ hızla yol alıyor, kurumları, kişilikleri ezip geçiyordu. 9 Ocak 1988'de daha sonraki günlerde MIT raporunun daha kimleri, hangi kurum ve kişilikleri olanca çıplaklığıyla ortaya sereceği ve raporla başlayan olaylar zincirinin ne zaman kapanacağı belli değildi. Rapor açıklandığı zaman yazarı kamuoyunda henüz bilinmiyordu. Bir sis perdesinin arkasındaydı. Kimi adlardan belli belirsiz söz ediliyordu. Raporun açığa çıkmasından 20 gün bir ay sonra MIT'te yeni bir tasfiye olayı gözlendi. Başbakan Özal'ın MIT müsteşar yardımcılığına büyük umutlarla getirdiği sivil kökenli Hiram Abbas ile Güvenlik ve Kaçakçılık Daire Başkanı Mehmet Eymür ve kimi MIT görevlileri ya emekli edilmişler ya da MIT'te pasif görevlere atanmışlardı. Sis hafiften dağıldı. Gazetelerde raporu yazanın adı biçimlendi. Mehmet Eymür. Bir süre geçti geçmedi Mehmet Eymür basınla doğrudan ilişki kurdu. Daha sonraki gelişmelerde Mehmet Eymür artık bilgi peteğinin bir numaralı adı oldu. Ocak 1988'de bu konumunu sürdürüyordu. Ortaya atılan her yeni olayda MIT raporu ve yazarı Eymür adeta mihverdi. Kimdi bu Mehmet Eymür? Gizli servis zırhından sıyrılıyor, aydınlığa çıkıyordu. Yaşam öyküsü bir yerde MIT raporunun içeriğiyle birleşiyordu. 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Muhabere subayı olan babası Ulusal Kurtuluş Savaşı'na, Kürt isyanına katılmış bir gaziydi. Albaylık rütbesine kadar yükselen babası meslek yaşamının büyük bölümünü Milli Emniyet Hizmetlerinde geçirmişti. 1965'te MIT İstanbul ve bölgesi merkez şefi iken yaş sınırından emekli oldu. 1971'de öldü. Orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Mehmet Eymür, Türk Eğitim Derneği Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu'na girdi. Yüksek öğrenimi sırasında Turizm Bakanlığı'na bağlı bir şirkette memur ve sertifikalı tercüman rehber olarak çalıştı. İşte bu sırada yüksek öğrenim görürken Ocak 1966'da İstanbul'da MIT'e girdi. MIT'te kendi anlatımına göre en zor görevlerden biri olan takip ve gözetleme memuru olarak mesleğe başladı. Yedek subaylıktan sonra 1970'te MIT'te çalışmayı sürdürdü. Meslek hayatım diyor Eymür, kısa fasılalar hariç hep aktif görevlerde geçti. 1971'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının İstanbul Zırhlı Birlik'ten kaçışıyla ilgili soruşturma heyetinde görevlendirildi. Bu dönemde gerek kaçış olayının aydınlatılmasında gerekse Türkiye çapındaki THKPC örgüt mensuplarının yakalanmasında en faal görevlere katıldı. Sivil asker yüzlerce kişinin yakalanıp sorgulanmasında ve adalete sevkinde görev aldı. Fındıkzade'de Ziya Yılmaz ve arkadaşlarının yakalanması, Arnavutköy'de Hiram Abbas'ı makineliğiyle içeri dalıp ağır yaralar aldığı, Ulaş Bardakçı'nın ölü olarak ele geçirilmesi ve Kızıldere'de Mahir Çayan'ın arkadaşlarının ölü olarak elde edilmesi sırasında silahlı çatışmalara katıldı. Hiram Abbas ile aralarındaki kader bağı daha o tarihlerde kuruldu. 1973'te İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın silah ve uyuşturucu kaçakçılarıyla ilgili, bilinmez kaçıncı kez, Babalar Operasyonu'nda görev yaptı. Birçok silah ve uyuşturucu madde kaçakçısını yakalanıp sorgulanması ve Sıkı Yönetim Mahkemelerine tevdiği konularında çalıştı. 1975-80 yılları arasında Ankara'da tren soygunu faillerinin saptanıp yakalanmaları, El-Sa-İK'a örgütünün Türkiye'deki illegal çalışmalarının saptanması ve silah patlayıcı depolarının ortaya çıkarılması, Sabahattin Savaşman'ın suçüstü sorgulaması gibi önemli operasyonların sevk ve idaresinde bulundu. 1980-82 yılları arasında yurt dışına atandı. Bulgaristan'da görev yaptı. Burada kaçakçılık dahil çeşitli operasyonel faaliyetleri yürüttü. Yurda çağrıldı, Mardin'e verildi. Orada terör, casusluk, sabotaj ve kaçakçılıkla ilgili 100'e yakın kişinin sorgulanarak mahkemeye sevkini idare etti. 1983'ten sonra MIT karargahına döndü, kaçakçılık konularına baktı. Söylediğine göre terör olaylarıyla yakın ilişkileri bulunduğu savıyla gözaltına alınan ünlü babaların, Dündar Kılıç, Behçet Cantürk'ün ve birçok şahsın yakalanıp sorgulanmasında, adalete teslim edilmesine bizzat yer aldı. Mayıs 1986'da MIT'te terörle ilgili bir ünitenin başına atandı. 7 Şubat 1988'de MIT raporunun patlamasından sonra emekliliğini istedi. Ancak olayın bir numarası olmasına karşın başbakanlıkça bünyede bırakıldı ve MIT Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı üyeliğine getirildi. Evli, 1972 doğumlu bir erkek çocuğu var, bir de görkemli bir Alman kurt köpeği, Çankaya'da oturuyor. Eymür dürüst olmaya, işini ciddi yapmaya çalıştığını vurguluyor. Bu yüzden zaman zaman engeller ve problemlerle karşılaştığını söylüyor. Örneğin daha önceki bölümlerde anlatılan 1979 yılında bir görev sırasında CHP Erzincan Milletvekili Nurettin Karasu'nun oğlunu tartakladığını ve 1985'te kaçakçılık ile ilgili sorguların bazı arzu edilmeyen kişilere ulaşması ve de 1988'e MIT raporu yüzünden pasif görevlere atandığını öne sürüyor. Yaşam öyküsünün olumlu hanesinde söylediğine göre 2 takdir yazısı, 4 teşekkür, 4 takdirname ve 3 ödül yer alıyor. Bütün menfi gelişmelere karşın, diyor, görevini en iyi şekilde yaptığına inanan bir devlet memurunun huzuru içindeyim. Bir isteği var ki sırası ya da yeri geldiğinde hep yineliyor. Devleti soyanlar ortaya çıkmalı. Herkes istiyor ama... Rapor ısmarlanıyor. Eylül sonu ya da Ekim 1988 başlarında bir gün MIT Müsteşarı General Hayri Ündül, Mehmet Eymür'ü odasına çağırdı. Eymür'ün anlatımlarına göre... Tahterevalli'nin bir ucunda Hiram Abbas, MIT Müsteşar Yardımcısı, diğer ucunda Nuri Gündeş, emekli Dış İstihbarat Başkanı. Bir o çıkıyor, bir diğeri. Nedir bu konular? Sen bu konuları iyi biliyorsun. Bu Dündar Kılıç olayını, Nuri Gündeş'i filan bana etraflıca bir anlat, dedi. Müsteşarın isteği kesindi. Ben seyahate gidiyorum. Dönünce seninle şu yandaki odaya kapanalım, kapıyı kapatalım, akşama kadar oturalım, bana bu konuları izah et, diyordu. Müsteşardan birden gelen isteğe belki Eymür ilk anlarda şaşırdı. Ündül'e, sayın komutanım, dedi, bu konular son derece karmaşık. Hasbelkader bu konularda görevliyim. Olay bazı üst makamlara kadar ulaşıyor. Zaman zaman ümitsizliğe düşüyorum. Kendi kendime niye ve kime hizmet ettiğimi soruyorum. Ama madem ki arzu ediyorsunuz, bir hazırlık yapıp bu konuları size arz edeceğim. Terörle ilintili kaçakçılık ve yeraltı dünyası ile ilgili bilgileri müsteşarın öğrenmeyi istemesi doğaldı, hakkıydı. Ama müsteşarın Tahterevalli'nin iki ucundaki adamla ilgilenmesi, hele müsteşar yardımcılığı yapan yakın mesai arkadaşı Hiram Abbas'la ilgili bilgiler istemesi acaba nedendi? Eymür Ündül'ün isteğini hemen Hiram Abbas'a yansıttı. Serviste patron diye tanımlanan Hiram Abbas gülümsedi. Boş ver, müsteşarın istediği istikamette çalış, dedi Mehmet Eymür'e. Abbas, Ekim 1988 başlarında MIT'teki birimlerin koordinasyonunu sağlıyor ve... Ündür Paşa'dan daha sık Başbakan Turgut Özal'ı görüyor, konuşuyordu. Ya emekli olup MIT'ten ayrılan Nuri Gündeş? Gündeş, MIT Müsteşarı Ündül Paşa ile serviste yadırganıyordu, sık sık görüşüyordu ama... Eymür çalışmaları hızlı girdi. Müsteşarın buyruğu üzerine gerek belleğinde yer eden, gerekse MIT arşivinde bulunan bilgilerden yararlanarak notlar çıkardı. Bir haftayı geçti geçmedi Müsteşar Ündül'ün huzurundaydı. İsterse hemen, dilerse geziden döndükten sonra konuyu arz edebileceğini bildirdi. Ündül, şimdi müsait değilim, dedi. Sana uzun zaman ayırmam lazım. Ben sana haber veririm. Eymür baktı, müsteşarın küçük bir defteri vardı. Konuların sonuçları ile ilgili notlarını buraya yazardı. Defter açılmadı. Konunun yanına görüşüldüğünü gösteren bir çarpı işareti konmadı. Bir olayın iki yüzü. Eymür'ün notları hazırladığı günlerde basında banker Bako olayı günceldi. Servis dışındaki kimi elemanlardan Bako ile ilgili bilgiler MIT'e intikal etmişti. Bako olayıyla ilgili görülerek İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü Necati Altuntaş birden Urfa Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Oysa Altuntaş Eymür'e olayların perde arkası ile ilgili bilgiler vermişti. Yalanlanmayan Altuntaş olayının iç yüzü MIT raporu patladıktan sonra Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisinde 7 Şubat 1988'de yer alacaktı. Bu yayıma göre, Hürriyet Gazetesi Genel Koordinatörü Çetin Emeci, 12 Eylül'ün koyduğu siyasal yasakların kaldırılmasının onaylandığı referandum günü yatağından fırlatan telefon başbakandandı. Özal bir kez daha protokolü bir yana iterek biraz üzgün, biraz da tehditkar bir ifadeyle 6 Eylül günü Hürriyet'te yer alan banker Bako ve sahte devlet tahvili soruşturması ile ilgili iki haberi hatırlatıyor ve "Unutmayın, Bako ile sizin de karıştığınız Mazda işi var," diyordu. Aynı gün Hürriyet ve Günaydın gazeteleri mahkeme kararı ardından gelmek üzere toplatılıyordu. Hürriyet'in toplatılmasına yol açan ilk haber, sahte devlet tahvili soruşturmasında ihmali görülen eski İstanbul Mali Şube Müdürü Cevdet Saral'ın Bingöl'e atanmasını konu alıyor. Ve bu atama, bu ne telaş, sürpriz tayin, Saral sanıkları yakalayıp adalete teslim etmekten başka ne yapabilirdi sözleriyle eleştiriliyordu. İkinci haber ise başbakanın Bako olayının üzerine gidilmesini sanki kardeşine ait, yani Korkut Özal'a, Hak Yatırım'ın 500 milyon dolayında dolandırılması nedeniyle istediği izlenimi veriyordu. İşte referandum sabahı bu haberi okuyan Özal dayanamamış, bir yandan Hürriyet ararken bir yandan da gazete hakkında toplatma fermanını çıkarttırıvermişti. Banker Bako'nun daha sonra göreceğimiz siyasal olayların başlangıcında önemli yeri olduğunu anımsatarak aynı yazıdan alıntıları sürdürelim. Banker Bako ya da nüfus kağıdındaki adıyla Baki Cengiz Aygün, 17'sinde fabrikatör, 19'unda banker ve tasfiye kurulundaki borçları uğruna 20 yaşında az solist olan bu parlak delikanlı. En yakın dostları Hüsamettin Cindoruk ve ünlü sunucu Cenk Koray'ın deyişiyle iyilik yaptın mı kıymet bilen, fevkalade nezaketli, yoksullara yardım elini uzatan, her cuma namaz kılan, her perşembe oruç tutan, inançlı ve terbiyeli bir adam. 28 yaşındaki bu yetenekli genç kendi ifadesiyle bankacılara ve üst düzey bürokratlara kadın bulan, alemler yapan bir yumuşak insan. 6 milyarlık sahte devlet tahvili olayının kahramanı ve referandumun yıldızı olan bu delikanlı, öyle işler becermişti ki polis içindeki çatışmaları ayyuka çıkartmış ve 2. Özal hükümetinin yaptığı atamalarda etkili olmuştu. Bu delikanlı Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedü'nün İstanbul Valiliğini engelleyen, 8 yıldır İstanbul Valiliği yapan Nevzat Ayaz'ın İçişleri Bakanlığındaki gizli protokole göre tenzili rütbeyle İzmir'e gitmesine sebep olan, Özal'ın yanından ayırmadığı eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'yi bakanlık koltuğuna neden, Yusuf Bozkurt Özal'ın has adamı, emekli kontrgerillacı ve eski DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen'i kızağa aldırtan, artık İstanbul Emniyet Müdürü olduğunu açıklamakta bir sakınca görmeyen, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar'ın denetimli bir protokol makamı sayılabilecek, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne terfiyen atanmasını sağlayacak bir dizi gelişmelerin de fitilini ateşlemişti. Başbakan Turgut Özal, Hürriyet Gazetesi Genel Koordinatörü Çetin Emeç'i boşuna aramamıştı. Hürriyet Gazetesi'nde referandum günü yer alan eski Mali Şube Müdürü Cevdet Saral'la ilgili haberin nasıl hazırlandığına vakıf olmuştu. Özal'a sunulan MİT raporuna göre Cevdet Saral'la ilgili atama emri İstanbul Polis Teşkilatı'nda bomba gibi patlamıştı. Bunun üzerine Beylerbeyi Polis Evi'nde bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıya şu isimler katılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan, Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Ağar ve Tayyar Seven, Mali Şube Müdürü Cevdet Saral, Narkotik Şube Müdürü Sarper Baltacıoğlu ve bir de Hürriyet Gazetesi'ndeki polis muhabiri Kasım Gence. Yapılan toplantı sonunda Saral'ın atanmasının arkasında Takunyalıların olduğu saptanmış ve bu doğrultuda bir haber de kaleme alınmıştı. Haber gazeteye verilmiş ve gazetenin prova baskısını almakla da İstanbul Çevik Kuvvet Müdürü Necati Altuntaş ile Hürriyet'teki polis muhabiri Kasım Gence görevlendirilmişti. MİT raporu üzerine açılan gizli soruşturma sonunda İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Beylerbeyi'nde haberin hazırlandığı iddia edilen saatlerde, sonra Edirne Valiliğine atanan Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ın kendisiyle beraber olduğunu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyince, kabak prova baskıyı gazeteden almakla görevlendirilen Çevik Kuvvet Müdürü'nün başında patlamıştı. Nitekim Çevik Kuvvetler Müdürü Necati Altuntaş, Urfa'ya sürülmüş ve bir dostuna beni kurban ettiler diye yakınmıştı. Evet, oysa Altuntaş, Eymür'e muhtelif görüşmelerinde olayların perde arkası ile ilgili bilgiler vermişti. Tertibin içinde olamazdı. Eymür'e bir oyuna getirildiğinden ve harcatılacağından yakınıyordu. Bu düşüncenin etkisiyle haksız yere cezalandırılacağından korktuğunu söylüyordu, ricalarda bulunuyordu. Eymür, Altuntaş'ın ricalarını kırmayarak Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedü'ye gitti. Altuntaş'ın anlattıklarını iletti. Bedük ilgileneceğini söyledi. Bedük başka bir saptama daha yapıyordu. İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan ile yardımcısı Mehmet Ağar kendisine 6 Eylül 1987 tarihinde Hürriyet'te çıkan Emniyet Örgütü'nde Takunyalı Kavgası başlıklı yazıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını şeref ve haysiyetleri üzerine yemin ederek söylemişlerdi. Vali Nevzat Ayaz da tanıklarıydı. Eymür de direniyordu. Bedü'ye Altuntaş aksini söylüyor. Ünal Erkan tarafından kendisini sadece Kasım Gence ile Hürriyet'e giderek gazeteyi almakla görevlendirildiğini bildiriyor. Hatta yazıyı Ünal Erkan, Mehmet Ağar, Cevdet Saral ve öteki müdürlerin Gence'ye hazırlattıklarını, asıl suçlarını olayın üzerine yıktıklarında direniyor diyordu. Gizli servis legal polis kapışmasını resmeden madalyonun öteki izindeki ilk çizgiler bunlardı. Eymür çekişme su üzerine çıktıktan sonra Bedük'le yaptığı görüşmeyi bir kez daha anımsattı. Emniyet Genel Müdürü Bülent Öztürkmen ve Devlet Bakanı Karaevli'nin bazı ilişkilerinden de söz etmişti. Bülent Öztürkmen, Ticaret Bakanlığı ve DPT Müsteşar Yardımcılığını atlamadan önce MİT'te çalışırken bir ara T dairesindeydi. Bu dairenin görevi MİT mensuplarının güvenliğini sağlamak ve oto kontrolünü yapmaktı. Fuat Doğu'dan sonra Nurettin Ersin döneminde serviste kişileri hedef alan imzasız mektuplar yaygınlaşmıştı. Bu mektupları kimler yazıyordu? Herkes birbirini suçluyordu. Elbet Öztürkmen'den de söz edenler çıktı. Kimin yazdığı kanıtlanmadı, ortaya çıkarılamadı. Bedük Anap Milletvekili Mustafa Taşar'ın kardeşinin bir bankadan birkaç milyarcık edindikten sonra ortalıktan kayboluşuna değinmiş, biraderin yerini saptamak için Eymür'den ve MİT'ten yardım istemişti. MİT bu konuda bir çalışma yapmış, Mustafa Taşar'ın biraderinin İstanbul'da bir yerde saklandığını öğrenmiş, ancak istihbarat fos çıkmıştı. Müsteşar Ündül Gezi'deydi, Eymür anlatıyor. İntikal eden son bilgileri müsteşarın buyruğuyla başladığı rapora ekledi. Banker Bako olayı günceldi, öte yandan Dündar Kılıç'la ilişkiliydi. Madem ki müsteşar raporu üst makamlara verecekti, öyleyse dört başı mamur olmalıydı. Sonra 1966'dan beri yaşadığı olayları, doğrudan geçirdiği deneyimleri, arşiv bilgilerini ve yeni gelen eleman haberlerini bir araya getirdiğinde bir de baktı ki ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Çalışma genişlemiş, ünlü MİT raporu yeri göğü sarsacak, devlette çok önemli makamlara gelmiş gitmiş birçok kişiyi içine alacak biçime girmeye hazır bekliyordu. Sahne renkleniyor, başbakanın elindeki belgeler. MİT ve polisle ilgili olaylar kapalı kapılar ardında da gelişip serpilirken, Eylül başında ve onu izleyen Kasım ayında siyaset dünyasında pırıltılı günler yaşanıyordu. 2 Eylül 1988 sabahı siyaset ve basın dünyası Türkiye Gazetesi'nin büyük başlıklarıyla uyandı. Başbakan Özal Türkiye Gazetesi'nin başyazarı, tıp fakültesi mezunu Doktor Yalçın Özel'i kabul etmiş çok önemli bir demeç vermişti. Demecin önemi şuradan kaynaklanıyordu. 6 Eylül 1988 pazar günü siyasal yasakların kaldırılması halk oyuna sunulacaktı. Başbakan Özal propagandanın kesileceği 5 Eylül günü çok önemli açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Çok önemli olan neydi kimse bilmiyordu. Basında dikkati çeken yayımlar vardı. Bako gibi olanlar çarpıcıydı. Fakat Özal'ın kamuoyuna daha çarpıcı hangi olayı getireceği bilinmiyordu. Demokrasiden söz ederek demokratlığı ile sürekli övünen Özal'ın siyasal yasak ayıbının kaldırılmasına karşı kesin vaziyet alması zaten yadırganıyor, eleştiriliyordu. Bir de önemli açıklama sözü çıkmıştı. Kimileri Özal'ın televizyondaki son konuşmaya dikkatleri çekebilmek için önemli açıklamalar sözünü yaygınlaştırdığını öne sürüyordu. Fakat başka izlenimler de vardı. İsrarla söylenen bir başka kanı, Özal halk oylamasında hayır oylarının çoğunlukta olması için aramış taramış, özellikle Demirel'i halkın gözünde can evinden vuracak bir şeyler bulmuş olabilirdi. Ama neydi kimse bilmiyordu. Ama Türkiye Gazetesi başyazarı Yalçın Özar, Özal'dan aldığı demeçle bilinmeyenin ne olabileceğine ışık tutuyordu. Bu demeçle Özal'ın esrarlı açıklaması belki tam keşfedilemiyordu ama önemli ipuçları veriyordu. Gazete ilk büyük başlığında Başbakan Turgut Özal gazetemize 5 Eylül'deki konuşması hakkında açıklamalarda bulundu diyor ve büyük manşet, Özal'ın heyecanla beklenen açıklamasında özü veriyordu. Elimde belgeler var. Tamamlayıcı nitelikteki öteki büyük başlıklarda da Özal şöyle diyordu. Bir belge üzerinde daha duruyoruz. Eğer onu da temin edebilirsek önemli bir şeyi ispat etmiş olacağız. Biz devletten 800 küsur milyon lira alıyoruz. DYP 50-60 milyon lira alıyor. Bizden daha fazla para harcıyorlar. Bunların gerisinde bir takım güçler var. Bu başlıklar Özal'ın Demirel'e ve DYP'ye kahredici bir darbe vurma hazırlığı içinde olduğunu kanıtlamaya yeterliydi. Belgenin başlığı belli değildi. Ne var ki Başbakan Özal demecinde belgenin içeriğini daha sonraki kimi cümleleriyle belirgin ölçüde açıyordu. Yeraltı dünyasının 1977'den 1980'e kadar silah kaçakçılığını desteklediğini, terör ve anarşiye finansmanı bunların sağladığını biliyoruz. Biz bunların çıkar için kullandıkları yolları kestik. Şimdi bizim karşımızdakileri finanse eden güçler bunlardır. DYP'nin hazineden aldığı yıllık paranın azlığını vurgulayarak sözlerine başlayan bir başbakan, DYP'nin harcadığı büyük paralara değiniyor, sonra yeraltı dünyasına geçiyor, şimdi bizim karşımızdakileri finanse eden güçler diyerek siyasal bir parti ile yeraltı dünyası arasında organik köprü kuruyordu. 3-4 Eylül günleri 5 Eylül akşama kadar merak ve heyecan doruktaydı. Sürpriz. Başbakan Özal bu demeci verirken elbette ciddi bir dayanağa sahip olmalıydı. Yoksa bir başbakan ulu orta elinde belgeler olduğunu söylemez, yeraltı dünyasını siyasal bir partiye bağlayan bir çizgide, karşısındakileri finanse eden karanlık dünyalardan söz etmezdi. Mehmet Eymür'e göre ünlü MİT raporu Eylül sonunda ya da Ekim 1988 başlarında Ündül Paşa tarafından ısmarlanmıştı. Bu bilgilere karşı başbakan en geç 1 Eylül'de Türkiye Gazetesi'ne konuşuyor, demeç 2 Eylül günü yayınlanıyordu. MİT'ten önce Özal'a acaba başka bir yerden, sonradan MİT raporunda da geniş yer alan başka bir bildirim mi gelmişti? Bu nokta çok ilginçti ve uzun süre üstü kapalı kalan noktaydı. MİT dışından başka bir kaynağın başbakana MİT raporundaki bilgilerin bir bölümünü daha önce ilettiği kanısını güçlendiren bir de tarih sorunu vardı. MİT raporu Kasım ayında kağıda dökülüp son biçimini almış ve Başbakan Özal'a Kasım ayında iletilmişti. Ya da MİT'teki kaçakçılık dairesine koşut görev yapan İçişleri Bakanı kaçakçılık dairesinden de MİT raporuna göre kısıtlı ve belirli bilgiler Başbakan Özal'a aktarılmış mıydı? Abbas ve Eymür bugün red mi ederler yoksa gelişmelerin varacağı son durakta başka davranışlar mı gösterirler? Kuşkusuz bugün bilmemize olanak yok. Ancak araştırma yaparken bu nokta üzerinde uzun süre durduk ve şu sonuç çıktı. Başbakan Özal Eylül 87'de Bako olayının içeriğini elbet öğrenmişti. Çünkü müfettişler aracılığıyla Bako tahvil sahtekarlığını içeren geniş bir rapor Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk tarafından kendisine verilmişti. Bu raporda o tarihteki DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile Banker Bako'nun tahvil işindeki birlikteliğinden, sahte tahviller tezgahlanarak DYP'ye halk oylamasında harcayacağı milyarların sağlanması olasılığından dem vurulmuş olabilirdi. Demeç verdiği gün Özal'ın elinde belki belge yoktu. Ancak belgenin gelmek üzere olduğuna inandıran Bako raporu vardı. Türkiye gazetesine böyle konuşmuştu. Hedefine varmayan kurşun. Gel gelelim Başbakan Özal 5 Eylül'de yani yasakları kaldıracak halk oylamasından bir gün önce bir belge veya belgelerle sarıp sarmalanmış bombayı patlatamadı. Kamuoyu duyarlıydı. Özal başka bir bomba üzerinde çalıştı, halkın nabzını tuttu. Gazetelerin halk oylaması sonuçlarıyla ilgili anketlerini özenle inceledi. Kendi kaynaklarından gelen bilgileri değerlendirdi. Halk oylaması sandıkların kapandığı saatte 17'de bir basın toplantısı düzenlendi. 29 Kasım 1988'i erken genel seçim tarihi olarak ilan ediverdi. Doğrusu siyasette kurnazlığı simgeleyen bir davranıştı. Halk oylaması sonuçları bir 5 yıl daha başını dinlendirebileceği yeni bir iktidar döneminin açılması olanağı verebilirdi. Yasaklar 100 binle ifade edilen küçük bir farkla kalkmıştı. Demirel'in, Ecevit'in, Türkeş'in ve hele Erbakan'ın siyasal yasaklarının kalkmasını istemeyen kitle, duygusallığı ağır basmış, %49,5'a varan hayır oylarını Özal, anaphanesinde kabul ederek genel seçime gitmişti. 29 Kasım 1988 genel seçimleri ANAP'a %49,5 oy getirmedi ama %36 oyla 292 milletvekili kazanmasını, Özal'ın yine tek başına iktidarda kalmasını sağladı. Seçim atmosferi eldeki belgeleri ve altında yatan siyasal gelişmeleri unutturdu. Seçim kampanyasının hayhuyu arasında Banker Bako ve Hüsamettin Cindoruk'la ilgili suçlamalar kaynadı gitti. Oysa elinde belgeler olduğunu irdeleyen Özal'ın demecinin yayımlanmasından önceki günler basında küçük kimi haberler görülmüştü. Banker Bako hapishaneden Şişli savcılığına götürülmüştü. Savcılık binasının çevresi polis kordonuna alınmış, içeriye kuş uçurulmamıştı. MİT raporunda da Banker Bako olayıyla ilintisinden söz edilen Hüsamettin Cindoruk'la yaptığımız söyleşilerin birinde Bako'ya baskı yaptılar, hem de bedensel baskı. Bako'dan sahte tahvil işine benimle birlik olduğunu söylemesini istediler. Eğer sahte tahvil işinde Cindoruk'la işbirliği yaptığını, Cindoruk'un sahtekarlığın içinde olduğunu yazılı ifadeyle kabul ederse cezasının azaltılmasına çalışacaklarını vaat ettiler diyordu. Cindoruk'a göre Bako direnmiş, isteği geri çevirmişti. Cindoruk hukuk bilgisi, siyasette çok önemli yeri olan kürsü hitabeti, kulis konuşmaları ve becerisiyle Özal'ın yüzünü görmek istemediği talihli birkaç kişiden biriydi. Cindoruk'u Bako aracılığıyla köşeye sıkıştırmak, DYP'nin yeraltı dünyasından engin maddi olanaklar sağladığını kanıtlayarak yasaklara ilişkin halk oylamasında Demirel'i ve Cindoruk'u bir daha kalkmamak üzere yere sermek, ANAP iktidarının ve lideri Özal'ın tek hedefi olduğunu ortaya çıkarıyordu. Özal'ın Cindoruk'un sahte tahvil olayından önce bir ara avukatlığını üstlenmesinden çıkıp belge bularak Banker Bako rampasından karşısındakilerin üstüne atlamaya çalıştığı anlaşılıyordu. Öykünün vardığı bu noktadan 29 Kasım 1988 genel seçimlerine daha çok zaman vardı. 2 aya yakın bu sürede daha neler olacak, yeni bir yatağa giren ırmak nerelere taşacaktı kim bilir. Öykünün bu bölümünde raporla bir bütünlük arz eden eski tarihlere dönülebilir. 1973 yılı Eymür'ün yaşam öyküsüyle anlatılabilir.